Ayrım 82, sayfa 402. Bir temire, bir çiftliğe, bir ulu ağaca korkuyla bakan çocuk aldı yatırdı, konağın avlusuna girmesiyle arkasında koca baş çıkması bir oldu. Böğürtlen çalılarının sık üstünde bittiği sel çukuruna indi, bir süre temir onu böğürtlenlerin arasında yitirdi, az sonra da çukurun başında köpeği gördü. Aşağı ırmağa koşuyordu. Çakıl taşlarıyla döşeli kıyıya varınca köpek durdu. Sağına soluna bakınıyor, belki de çocuğu arıyordu. Az sonra yanında çocuk belirince birlikte koşmaya başladılar. Ardından da çakıl taşlı kıyıyı bırakıp yola çıktılar. Bir toz direğe gelip de onların üstünü örtünceye dek Temir onları izledi. Artık garbi yeli çıkmış, toz direkleri, toz bulutları ovanın üstüne yayılmıştı. Mustafa'nın ağzına, burnuna, gözlerine toz dolmuş, bütün giyitleri, bedeni, saçları toz içinde kalmıştı. Akşam olur, gün kavuşurken toz bulutunun içinden çıkıp yoldan kıyıya indiler. Köpek çakıl taşlarının üstünde oturmuş, iri bedeni alacakaranlığın suyuna yansımış, silkileniyor, üstünden yüreği bulut bulut tozlar yayılıyordu. Mustafa da üstünü bir iyice çırptıktan, ayakkabılarının içine dolmuş tozları döktükten sonra yüzünü, saçlarını yıkıyordu. Çocuk da köpek de işlerini bitirdikten sonra ağızlarını suya daldırıp kana kana içtiler. Sonra da gene yola çıkıp yürüdüler. Çocuk kuşkulandıkça yarın altına, suyun kıyısına iniyor. Tehlike geçince de gene yola çıkıyordu. Çınarın altında Temir'le konuşurlarken tam arkalarında birilerinin onları dinlediğini sezinlemiş, başını döndürü döndürmez de Salman'a benzeyen gölge hemen silinivermişti. Konağın avlusunda da potosun önünde turuncu traktörün yanında duruyordu. Onlar koşarlarken de bir ara gölge gelmiş, önlerine dikilmiş, bereket versin ki toz bulutu gelip aralarına girmiş, onlar da göz göze görmez bu toz sisinin içinde birbirini yitirmişlerdi. Az önce de suyun kıyısında beliren karartı uzamış uzamış gölgesi ılgınların çevirdiği adacığın yanına kadar varmıştı. Koca baş ona bir iki kere gür sesiyle havlayınca öteki onlar bucaya varıncaya kadar ortalıkta gözükmemişti. Bucakta ağaçların arasında yağız bir ata binmiş, dişlerine kadar silahlı birisiyle karşılaşmışlar. Kocabaş bile bu yağız atlı adamdan korkup gelmiş, Mustafa'nın ayaklarının dibine sinmişti. Bu yağız atlı da tıpkı Salman'dı. Böyle heybetli, gölgesi ağaçların arasında böyle uzayıp gitmiş olduğuna göre bu adam Salman'dan başkası olamazdı. Mustafa ile köpek ne kadar saklansalar, sinseler, otların arasından sürünerek gitseler de bu yağız atlı kişiden kurtulamıyorlardı. Ne yana gitseler, nereye saklansalar yağız atlı kişi kirpi oku sarı saçları, kanlı çakır gözleriyle tepelerindeydi. Hiçbir şey yapmıyor, korkunç gözleriyle orada atın üstünde durmuş ona bakıyordu. Koca başında ondan ödü kopuyor, atlıyı görünce küçük bir enik gibi umarsız çenileyerek kaçarak yer arıyor, kocaman gövdesiyle küçücük çalıların içine sinmeye uğraşıyordu. Kesik kelinin altındaki kamışlığa gelince Mustafa kurtuldum diye sevindi. Şimdiye kadar hiç böylesine bir yere girmemiş, sık kamışların içini görmemişti. Sık böğürtlenler, ılgınlar, kamışlara sarınmış büyük pembe, mavi, apak çiçekli sarmaşıklar, her kamış kökünde koskocaman, her birisi birer sini kadar geniş arı petekleri, üstlerinde uyuyan dingin sarıca boncuklu yeşil karaca arılar, büyük kuş kadar mor, açık mavi, turuncu, ağır uçan kelebekler, kelebekler kamışların yapraklarına konmuş, kanatlarını usulca açıp kapatarak dinleniyorlardı. Biçim biçim. Ağaçlardan ağaçlara savrularak uçan renk renk kuşlar, iri nergisler, türlü yaban çiçekleri onu şaşırtıyordu. Yağız atlı adamı çoktan unutmuş, kendisini ıssızlığın ürküntüsüne kaptırmış, dışarıya çıkmaya uğraşıyordu. Büyük bir nar ağacı kümesini dönerken atlının gölgesinin üstünden geçip gittiğini gördü. Hemencecik oraya nar ağacının gövdesinin arkasına sıkıştı. Köpek de geldi, yanına çenileyerek sokuldu. Gölge olduğu gibi narlığın yöresinde dönüyor. O döndükçe Mustafa gölgenin arkasına kayıyor, saklanıyor, büzüşüyordu. Başını kaldırınca gölgenin düştüğü yerde çok uzun bir kara yılan gördü. Yılan başını kaldırmış, kıpkırmızı gözlerini dikmiş, dilini de çıkarmış ona bakıyordu. Yılanla Mustafa öyle göz göze uzun bir süre birbirine kıpırdamadan baktılar kaldılar. Ne yılan gözlerini Mustafa'nın gözlerinden alabiliyor ne de Mustafa onun. Büyülenmişçesine öyle duruyorlardı. Köpek ise kamburunu çıkarmış, tüyleri kirpi oku gibi dikilmiş hırlıyordu. Birden bir gürültü koptu. Bir kuş sürüsü narların üstünde döndü. Yükselerek, alçalarak yılan kuyruğunun üstüne dikilip dikilip şap diye kendisini yere atıyordu. Ağzında kocaman, kıpkırmızı açmış bir nar çiçeğiyle nar çiçekleri dökülüyordu gökten yağmur gibi. At şaha kalkmış kişniyor. Atlının elindeki hançerden kumların üstüne kan damlıyordu. Şıp şıp. İri tozlar esiyor, kuduruyor, kamışları sallıyor, kamışlar birbirine giriyor, köpek avlıyor, göz gözü görmüyor, toz bulutu bir an açılıyor, ortalık aydınlanır, nar çiçekleri gökten yağmur örneği düşerken gene ortalık kapanıyordu. Yuvalardan sarı kocaman ağızlarını açmış kuş yavruları çığlık çığlığa dökülüyorlardı. Gölgeler dolanıyordu kamışların sallanmaktan çılgına dönmüş tozaklarında. Mustafa suyun kıyısında hoplayarak uyandı. Üstüne gün vurmuş, onu terletmişti. Genzini yakan yoğun bir ter kokusuyla suya koşup yüzünü çabucak yıkadı. Yeniyle kurulanarak geriye dönerken yanına uzanıp yatmış köpeğin bir gözünü açtığını gördü. Kurnaz bir beladan kurtulmanın sevincinde bakıyordu. Onun yürüyüp yola çıktığını görünce ayağa kalktı. Bir iyice gerindikten sonra birkaç kere de sertçe silkindi durdu. Uzun uzun Mustafa'nın arkasından baktı. Dilini çıkarıp yalandı. Ne yapacağını bilemez bir hali vardı. Sonunda çocuğun arkasından geniş pençeleri tozlara bata bata koştu. Evlerine vardıklarında Mustafa Zero'yu sofrada kendisini bekler buldu. Ne yapacağını bilemeyen çocuk önce köpekle konuştu, sonra Kuş Mehmet'in evine yürüdü, dönüp anasına baktı. Zero çok dingin duruyordu. Bu onu sevindirdi. ''Mustafa gelsene yavrum'' dedi Zero yumuşacık. ''Nerelerde kaldın anasının gülü?'' ''Ben hiç korkmadım, büyüdün artık, kocaman adam oldun da.'' Mustafa sevinç içinde koşarak merdivenleri çıkıp anasına sarıldı. Anası da eğilip onu kucaklayarak öptü. Temir Ağa seni çok sevmiş Mustafa. Mustafa diyor da ağzından başka bir söz çıkmıyor. Seni de seviyor dedi Mustafa. Hem de çok. Onu öldürecek mi? O çok yaşlı diye içini çekti Zero. Yoksa öldürürdü o kafiri. Öldürür de her bir parçasını yem ederdi anavarza kayalıklarının itlerine, kartallarına. Çocuğun yüzü asıldı. Ardından da daldı gitti. Zero buna üzüldü. Çocuğu daha çok bu halde bırakmamak için haberi hemen söyledi. Sana bir değil iki haberim var. İkisine de çok sevineceksin. Birincisi, dinle beni. Bunu da hiç kimse bilmeyecek. Gene bir gece yarısı gizlice evden çıkacağız. Bu sefer artık o kafirin işi tamam. Gözük Kara'nın hatunuyla Temir Ağa bizi bir sultanoğluna gönderiyorlar. Sen sultanoğlu kim biliyor musun? Biliyorum dedi Mustafa. Onun kim bilmez ki? Babamın da eski arkadaşı. İşte o kafiri o öldürecek. Öldürecek diye sevindi Mustafa. Sultanoğlu bir orduyla bir başına 14 yıl dövüşmüş bir kişidir. Gözü Kara'nın hatunu da Temir Ağa da ona birer mektup verdi. Temir Ağa eskiden onun eşkıya çetesinde çalışmış 14 yıl. Sonra da Gözü Kara'nın hatununa kara sevda bağlayınca bırakmış eşkıyacılığı, yanaşma durmuş kapısına gözü karaların. Çok şükür Allah'ıma, çok şükür bugünümüzde yavrum. Mustafa'm, çok korkuyordum ondan. Ondan herkes korkuyordu dedi Mustafa. Bir kuş Mehmet'le. Anasının gözlerinin içine bakıyordu konuşurken. Birden sözünü değiştirdi. Ben Sultanoğlu'nu gördüm bile. Görmez olur musun dedi Zero. Tabii gördüm. Baban ölünce yas yerine geldi mi, gelmedi mi? Avradı da ağıt yaktı babana. Sultanoğlu babana kardeş gibiydi. Şimdiye kadar aklıma niçin gelmedi ki? O kadar malımız mülkümüz gitti. Müslüm Ağa çobanbaşı da boşu boşuna öldürüldüler. Tüh yazık dedi Mustafa gözleri sevinçten ışıyarak. Semir Ağa dedi ki bu işi Mustafa halleder hallederse. İş ona düşüyor dedi. Önce sen gidip onun elini öpecek, sonra da onunla konuşacak. Başımızdaki belayı söyleyeceksin. Benim şu canımı bana bağışla ey Sultan oğlu diyeceksin. Ne biliyorsan Temir Ağa'yla ne konuşmuşsan onunla öyle konuşacak mısın? Senin Temir Ağa'yla konuşman onu ta yürekten yaralamış. Geldi bize dedi ki eğer elimde olsaydı dedi bu çocuğun hatırı için değil Salman'ı onun 7 sülalesini doğrardım. Ama ne yazık ki dedi elim artık tüfek tutmuyor çok yaşlandım. Adam öldürmeye de çok kanıksadım dedi. Sen onunla konuştuğun gibi ne konuşmuşsan Sultanoğlu'yla da konuşur musun? Konuşurum dedi Mustafa dikilerek. Öteki haberin neydi ana? Zero güldü. Söylersem dedi, söylersem eğer sana o haberi ne kanat kanat takar uçar, varır şu kaleye konarsın. Konarım diye güldü Mustafa. Şimdi dinle öyleyse beni, dinliyorum. Züllü içeride, içeride bir yılkı tayla gelmiş seni bekliyorlar. O taylar içinde beğendiğini sen seçecekmişsin. O da senin olacakmış. Züllü de senin seyidin. Züllü böyle istiyor. Zero daha sözünü bitirmeden Mustafa odaya koştu. Züllü ışıl ışıl gözleri, güleç mutlu yüzüyle ayakta durmuş. Onu bekliyordu. Koşarak gelen çocuğu hemen yerden aldı, kucakladı, öptü yere koyarken. Gittim dedi. Yılkıyı kozan altında bekledim. Bu adam yılkıcı seydi. Eskiden buralara da uğrardı. Ben ondan çok day aldım, büyüttüm. Babanın öldüğünü duymuş. Bizim buralara uğramadan kozan altına geçmiş. Buralarda babandan başka soylu at alıcısı yok ki. Var dedi Mustafa. Kimmiş o? Kızarak sordu Züllü. Sultanoğlu dedi Mustafa kurularak. Doğru dedi Züllü. Sultanoğlu attan çok anlayan, atı seven, atın önünde tövbe haşa secde eden bir kişidir. Ama Sultanoğlu tay almaz, o tay yetiştirir. Sultanoğlundan İsmail Ağa da 3 tay almıştı. Haydi gidelim, atlar bizi bekliyor bucakta.